Gerçi bu son durumları misafirlere anlatamazdım ama bu seyahat bende toplum içindeki sosyal gelişmeleri, siyasi gelişmeleri, çelişmelerden ve çatışmalardan koruyacak düzenli ve disiplinli bir sosyal devlet yapısına olan inancı daha da arttırdı. Ferdi inkar etmeyecek, ferdi kör bir alet haline getirmeyecek, cemiyeti makine ve insanları bu makinelerin hüviyetsiz parçaları haline koymayacak, özgür fakat fidanlı bir milli devlet hasreti bu seyahatte bende iyice yerleşti. Yol boyunca misafirlerimizin hepsinin de bir noktada mutabık kaldıklarını görüyorduk. Hemen her bölgede sık sık soruyorlardı. Fakat baylar, sizin böyle bir memleketiniz, böyle hazır bir insan gücünüz olduktan sonra siz nasıl oluyor da az gelişmiş ülke olarak kalıyorsunuz? Hele Bolu dağlarından, Düzce ovasından, Bursa ovasından Marmara kıyılarına, Ege'ye, Akdeniz'e doğru kaydıkça yol arkadaşlarımızın bu sualleri bir şaşkınlık, bir isyan halini alıyordu. Hatta bir aralık Arizonalı dostum dayanamadı, parladı. Azizim, size köy çocukları için bölge okulları değil, bütün bu olanakları değerlendiremeyen idarecileriniz için, aydınlarınız için sopa ya da cezaevleri lazım. Hele kadınlar, onlar gördüklerinden sarhoştular. Efes harabelerinin mermer caddelerinde bir haz ve heyecan sarhoşluğu içinde dolaştıktan sonra Bülbül Dağı'na çıkmıştık. Lokantanın yeşil bahçesinde yemek yiyorduk. Kadın arkadaşlarımızdan biri dayanamadı. Biz galiba hatalı bir yoldayız. Ben hemen yarı ömrümü sömürgelerle esaret çekmiş, aşağılık duygusuna gömülmüş halklar arasında geçirdim. Oralarda da gerçi eski ince bir uygarlığın eserleri meydandadır. Saraylar, mabetler, sarayların mabetlere mahsus maddi ve manevi kültür eserleri vardır. Ama bu uygarlık halka inmemiştir. Saray duvarlarının bittiği noktadan hasır kulübeler ve çıplaklık başlar. Halbuki burada belki asrın temposuna ayak uyduramamış ama efendi bir millet var. Hem de dünyanın hazineleri üstünde yaşıyor. Evet, bizim oralarda kurduğumuz ve yarı manastır hayatı süren yatılı bölge okullarının burada yeri yok. Hele rahip bedbin olmaktan ziyade bahtiyardı. Azizim, Hristiyanlığın vatanı eski Türk topraklarıdır. Hristiyanlık Orta Doğu'da doğmuş, buralarda gelişmiş, fakat gene burada kalelerini kaybetmiştir. Bu sonuca elbette üzgünüm ama şimdi tarihi tartışmanın hiç faydası yok. Biraz önce Efes'i gezerken orada toplanan Büyük Hristiyanlık Konseyi'nin tartışma akisleri, St. Paul'un vaazları, Meryem'in, şimdi şu yanımızdaki binada yaşadığına olan inancın heyecanı beni sarıyor. Ama bence asıl olan insandır, hangi dinden olursa olsun. Buralarda yüzlerinde asil bir hamurun gururunu taşıyan müstahit insanlar görüyorum. En iyisi siz kendinize dönün dostum. Kurtuluşunuzu kendi toprağınızın temellerinde, hazinelerinde, imkanlarında ve kendi içinizde arayın. Tıpkı sizin kendi köyünüzde yaptığınız gibi. Rahibin bu ateşli sözlerine kimse itiraz edemedi. Bunları kimse yadırgamadı. Kendisine hem bu görüşleri hem de köyümüz hakkındaki iltifatları için teşekkür ettim. Geceyi Kuşadası'na geçirdik. Efes gününden sonra yolculuk büsbütün sarıcı oldu. Didim'i, Priye'ni, sonra Menderes vadilerini, Bodrum'u, Marmaris'i, Köyceğiz'i anlatamayacağım kadar heyecanlar içinde gezdik. Bodrum Kalesi'ndeki şövalye tarikatlarının armaları, içinden daha dün insanlar çıkmış gibi görünen koğuşlar, kuleler, sonra Hierapolis, hele Elmalı Ovası'ndaki mücevher kadar güzel Ömer Paşa Camii'ni gezdikten sonra, dünyanın en zengin tarih kalıntıları ve dünyanın en güzel dağları arasından Finike'ye iniş, bir renk ve çiçek deryası içinde kasabaya giriş, bazilikalar, tiyatrolar arasında ve hemen deniz kenarında kaynayan nehir kadar coşkun sular, bahçeler, portakallıklar. Orijinal bir buluş, sayfa 388. Büyük göller üzerinden Akdeniz'e iniş, sahil yolları, Çukurova, Hatay, dönüşte Toroslar, Konya'da taşları danteller gibi işlenmiş kalıntılar. Bizim heyet orada başka bir karar verdi. Konya'da kalacak ve seyahat raporlarını orada hazırlayacaklardı. Düzce Ovası'nda, Balıkesir taraflarında, Söke'de ve Çukurova ile Konya civarında olmak üzere yatılı bölge köy okulları için 10 kadar yer seçilmişti. Fakat dikkat ediyordum. Heyette yola çıkarken gördüğüm kesin kanaatlerden, kolay sentezlerden, ezbere tavsiyelerden, hazır formüllerden eser kalmamıştı. Nefislerine, sistemlerine bir ihtimatsızlık gelmiş gibiydi. Kolonilerde olduğu gibi bu mekteplerde kayıtsız şartsız bir önderlik sağlayabileceklerine olan inançları sarsılmış gitmişti. Birçok mektepleri de gezmiştik. Kız enstitüleri, öğretmen okulları, hele eski köy enstitüleri üzerlerinde çeşitli tesirler yapmıştı. Arifiye Öğretmen Okulu'nu gezerken bu enstitülerin ilkeleri ve çalışmaları üzerine geniş konuşmalar yapmıştık. Bu arada bir misafirimiz bana sormuştu. Bu enstitülerin niteliğini bize bir cümleyle özetleyebilir misiniz? Köy çocuğunu kökünden koparmadan ve köyündekine benzer şartlar içinde, fakat birer önder olarak hazırlayarak gene köye iade etmek. Orijinal bir buluş. Evet, size daima tekrar ettiğim de budur. Biz köye gitmeliyiz. Köyü ayağımıza çağırmak, onu kendi düzenimize yükseltmek değildir. Onu ve onun insanlarını kendi tabii temeli ve çevresi içinde çağdaş vasıtalara ve ölçülere ulaştırmak. İşte bence köyün davası budur. Yatılı bölge köy okullarında da... Ben cümlemi ancak bitirmiştim ki rahip kararını bildirdi. Ben Ankara'dan hemen memleketime döneceğim. Sanıyorum ki sizlere önderlik değil, sizlerle işbirliği en doğru yoldur. Güneydoğu Asya'ya veya hattı üstüva Afrika'sına gelince, orada meseleler başka. Ankara'ya döndüğüm zaman şehirde fazla oyalanmadım. Zaten vazifem bitmişti. Yol arkadaşlarıma veda ederken benden bir gün daha kalmamı rica etmişlerdi. Bir gece hazırlamışlar kaldım. Hemen bütün misafirler yabancıydı. Çok güzel bir gece geçirdik. Ayrılırken dostça vedalaştık. Tam çıkarken Arizonalı dostum bağırıyordu. Azizim, ben bir rahip arkadaşım kadar çabuk çekilmem ringden. Seni bırakmayacağım. Her zaman köyüne geleceğim. Zaten daha işimiz bitmedi ki. Hepinizi bekleriz dostum. İşlere gelince insanlar yaşadıkça işler daima başlar ve hiçbir zaman bitmez. Haydi hoşça kalın. Evdekilerle birkaç gün geçirip arkadaşlarla da birkaç defa buluştuktan sonra Ankara'dan ayrıldım. Bu yolculukta yalnız değildim. Köye önemli misafirler götürüyordum. Üniversitedeki profesör dostumla o sırada Ankara'da olan eski doçent arkadaşlarımızdan biri benimle birlikte geliyorlardı. Bir küçük pazarlığımız da vardı. Bu misafirlik için hiç program yapmayacaktık. Hareketlerinde serbest olacaklardı. Onların bu isteklerini hemen kabul ettim. Zaten bir program yapsak da ben bu programa sadık kalabileceğimi sanmazdım. Köy kim bilir nasıl karma karışıktı. Misafirlerimi doğru mektebe çıkardım, orada yerleştirdik. Zaten daha ova görünür görünmez köyün nasıl tıklım tıklım olduğu belliydi. Profesörün fikri bu misafirlik sırasında biraz civar köylerle meşgul olmaktı. Gençliğimde bir inceleme yapmıştım. Radyosu olan köylerle radyosu olmayan köyler arasında bir karşılaştırma. Radyosu olan köylerin manevi havası, köylülerinin konuşmaları, dünya işleri, memleket işleri üzerinde davranışları, radyosu olmayan köylerden farklıydı. Şimdi de bazı sondajlar yapmak istiyorum. Ama sen tamamıyla serbestsin. Sen yanımızda olursan belki soracaklarımı şaşırırım. Âlâ, o halde ben serbestliğimi hemen kullanmaya başlıyorum. Basit bir öğle yemeğinden sonra hemen çıktım. İlk işim Fideli'ye inmek oldu. Mustafa Ağa yoktu. Ben de ovaya daldım. Hafız'la muhtarı yanlarında birkaç kişiyle beraber Hafız'ın bahçesindeki kuyunun başında otururlarken buldum. Önlerindeki beton yalağın içine taze hıyarları atmışlardı. Motor çalışıyordu. Gürül gürül fışkıran sular yalağa dökülüyordu. Beni görünce davranmak istediler. Ben de oturdum. Mektebe bir otomobil çıktığını görünce belki geldi dedim ama pek ummadım da hoca. Sen artık yolu sapıttın. Amerikalı karılarla gezermişsin. Amerika'ya gitti diyenler de oldu. Neredeydin yahu? Bu milleti bırakıp kendi başına. İşte geldim ya muhtar. Amerikalı karılarla gittik ama sonra beni beğenmediler, bıraktılar. Öyle olunca da Amerika'ya gitmek suya düştü. Sen şimdi söyle bakalım, ne var ne yok. Ne olacak? Bu ağalarla kavgadayız. Bunlar Palatlı'dan, Ankara'dan gelmişler. Bizim bostanlara toptan müşteri olmak isterler. Karpuzu kavunu da toptan çekerler ama anlaşamayız ki. Muhtar, senin artık bostanın karpuz kavunun da mı var? Kabzı mal mı oldun yoksa? Muhtar elime taze hıyarlardan sıkıştırdı. Sonra da rahat rahat güldü. Cevap vermedi, ayağa kalktı. Biz de davrandık. O zaman yalnız hafifçe, hele gelin bakalım diye mırıldandı. Bahçelere girdik. O zaman anladım muhtarın rahat rahat gülüşünün hikmetini. Sağa baktım, sola baktım, sebzeliklere, bostanlara, pancar parsellerine baktım. Bizim ekmeksiz köy artık bir altın pösteki üzerinde oturuyordu. Tam o sırada Ayhan'la Mustafa Ağa bir kanalın içinden tırmanıp karşımıza çıktılar. İmamın bostanına su kesiyorlarmış. Mustafa bana daha karşıdan saldırdı. Abe Daskalos, nerelerdesin be? Takılırsın gavur karılarının peşine. Abe, bizim çirmende senin gibi yanaşma olsa değirmene koşarlar be. Aklı başına gelsin diye. O bir taraftan bunları söylerken bir taraftan boynuma sarılıyordu. Abe üretme, bırakma milleti yahu. Baksana bu muhtarcağızın haline. Kamancı'ya getirirler zavallıyı bu madramazlar be. Mustafa Ağa'nın sözlerine hem biz gülüyorduk hem madrabazlar gülüyordu. Onları kendi pazarlıklarına bırakıp biz Ayhan'la ayrıldık. Mustafa Ağa orada oldukça zor, Kamançı'ya getirirlerdi madrabazlar bizim Keltepe'yi. Önce bostanları dolaştık. Ayhan'a göre karpuz kavun işi umulduğundan çok şeyler getirecekti. Hatta ona kalırsa bu ovada bu mahsul için özel vasıflar olsa gerekti. Bütün Ankara toprağında bu vasıfta ve berekette bir bostan serveti görülmüş değildi. İş tohumun safiyetini muhafaza edebilmekteydi. Sana bir şey haber vereyim mi hoca? Hani langa bostanı, Arnavutköy çileği, kırk ağaç kavunu filan gibi özellikle mahsul şöhretleri var ya. Bana kalsa bu yıl pazarlarda bizim karpuzlar böyle bir nam yapacak. Sonra da her yıl aranacaktır. Yalnız bunlara bir isim bulamadım. Keltepe karpuzu diyemeyiz. Öğürtü verici bir isim. Keltepe ne demek? Keklik pınarı desene. Keklik pınarı karpuzu. Evet, güzel isim. Malatya kayısısı, Kütahya vişnesi gibi nam salacak. Keklik pınarı bostanları. Sen ne tahmin edersin bu sene çıkacak mahsulü? Bu sene taşımakla bitmez. Sanıyorum ki gelecek sene millet hep bu işe sarılacak. Sebzeler nasıl? Bütün Ankara ilinde bir arada bu kadar geniş sulu sebze alanı yoktur. Ama bana sorarsan kerametin yarısı Mustafa Ağa'nın tohumlarında. Gerisi de onun sürükleyici, yetiştirici ustalığında. Bu adamı buraya Allah gönderdi hocam. Ovayı yeter kadar görüp inşaat yerlerine döndük. İnşaat aksaksız yürüyordu. Caminin, kamu binalarının iskeletleri çıkmıştı. Nurullah gene işinin başındaydı. Başında mavi bir bere, gözlerinde iri kara gözlükler. Saçı sakalı toz toprak içinde. Cami bahçelerindeki evin, yani kendi evinin temellerinde çalışıyordu. Beni görünce dikildi, gözleri parladı. Yüzüne dost, mesut bir gülümseme yayıldı. ''Nasıl hocam, elim işe yatıyor mu?'' ''Mükemmel bir işçisin oğlum. Hem evini hem kendini inşa ediyorsun. Tebrik ederim.'' Nurullah önce hayatında galiba ilk defa tebrik ediliyordu. Gözleri bulandı, başını önüne eğdi. Elindeki harç balasına yapışmış kum, kireç artıklarını biraz yongayla temizler gibi yaptı. Yavaşça teşekkür ederim dedi ve harç yığınına eğildi. Artezi'nin yanına vardığımız zaman İsfendiyar'la Selim Dereli oradaydılar. Yanlarında bir yabancı vardı. Ziraat Bankası kontrol mühendisiymiş, Ankara'dan gönderilmiş. Artezyen suyunu şimdilik eğreti bir havuza almışlardı. Havuzdan taşan su bir su yolundan önce harç, kireç kuyularına, artını da ince bir arktan alt başta ana kanala akıyordu. Havuzun yanına bir gölgelik de kurmuşlardı. Sığırtmaç Musa sandalyeler koşturdu. ''Hoş geldiniz.'' dedi. Sonra da bakraç, daynan ve bardaklar getirdi. Sığırtmaça göre sarı çavuş peşimizdeymiş, beni arıyormuş. ''Köye döner de nerelerde dolaşır bu adam?'' diyormuş. Anlaşılan köydeki işlerin raporunu önce kendi veremediği için bana kızmış olacaktı. Mektebe koşmuş. Belki de şimdi ovada sağa sola aranırmış. Sarı çavuşu bugün ihmal ettiğimi ben de anladım. O sarı çavuş ki benim bu köyde ilk arkadaşımdı. Her gidiş gelişimde beni uğurlayan, karşılayan odur. Üzüldüm, kendimi kabahatli, vefasız buldum. Derhal gidip onu bulmalıydım. Fakat hacet kalmadı. Köyün bir sokağından göründü. Kalktım, ona doğru yürüdüm. Yanına varınca boynuna sarıldım. ''Neredesin sarı çavuş, seni arıyorum.'' diye bağırdım, yumuşadı. Gözleri bulandı, başını önüne eğdi. ''Kusura bakma efendi, ben de senin peşindeyim de.'' Öğretmenin evi. Geceyi mektepte kendi aramızda geçirdik. Süleyman Işık Hafız'a haber salmış. Yemek için Işık'la bir şeyler hazırlamışlardı. Sofrayı mektebin alt tarafında üç gözelerin başına kurmuşlardı. Yemekte biraz bir şeyler de aldık. O akşam hep misafirlerimiz ve en çok profesör konuştu. Onlar da ovaya inmişler, ormanı gezmişler, kuyuları, bostanları görmüşler. Bostancılarla, işçilerle, kadınlar, çocuklar, hulasa kimlere rastlamışlarsa onlarla görüşmüşler. Orada burada onları misafir etmişler. Ayran, ekmek, taze hıyar, hatta yeni kızarmaya başlayan domatesler ikram etmişler. Bir yerde de Çirmenli Mustafa Ağa'ya rastlamışlar. O ikisini de yabancı sanmış. Cevap alamayacağını bilerek, ''Hoş geldiniz be Çelebiler'' diye selamlamış. Bunlar Türkçe karşılık verince de istifini bozmamış. ''Abe ne bileyim be, bu bizim üretmene musallat oldu bu canavat gavurlar be, siz kimsiniz ya be?'' Mustafa ile de oturmuşlar, konuşmuşlar. ''Bu adam bir harika azizim, bir öncü, bir teşkilatçı, hem de bir idealist kendi çapında. Ona göre dünyanın mihveri bağlar, bahçeler, onda kâr kaygısı yok. O bu işin sanatkârı. Bizim yanımızda bir köylü kadının öyle bir tatlı aşladı ki, kadın kızmaktan ziyade hem onun dediği işe koşuyor hem boyuna, Allah razı olsun Mustafa, Allah razı olsun diye bin parça oluyordu önünde. Kim bilir ne hoş konuşmuştur. Ne diyorsun azizim, bir sebze tarlasında sebzeler susuz mu kalmış, ne olmuş? İnsan onu dinlerken zanneder ki bir zalim ana yavrularını susuzluktan öldürüyor. Ben onun tam böyle bir sahnesine şahit oldum. Gene bir kadını yakalamış bağırıyordu. ''Abe yazık değil mi bu mansızcıklara be? Onların da canı var be. Nasıl bükmüşler boyuncuklarını yavrucuklar be? Abe hiç mi merhamet yok sende be?'' ''Bu bir önder hocam. Bu köyün direklerinden biri.'' Ertesi sabah daha çay içerken mektebin önünde bir takım gürültüler oldu. İki kamyon mektebin biraz alt yanına kayarak eski tapınak tümseyine doğru yanaştı. Oralarda yapılacak bir iş yoktu. Ben belki mektebin bahçe duvarları için taş taşıyorlar sandım. Kahvaltıdan sonra biz de çıktık, oraya yöneldik. Tümseyin başında epey kalabalık vardı. Köy inşaatındaki imar kontrolörü, muhtar, köy ihtiyarları da oradaydılar. Bir bahçe duvarı için bu kadar merasimli bir temel atma olmazdı. Bizi görünce onlar da bize doğru geldiler. Misafirlere hoş geldiniz dediler. Bu hoca misafirleri zaten bizden kaçırır dediler. Köye tekrar davet ettiği doçentle 40 yıllık ahbap gibi el sıkıştılar. Profesör de tanıttı, memnun oldular. Hayrola muhtar, bu hazırlık. Efendi, baştan işi tutarken bir eksiğimiz oldu. Kusur da senin. Neyse, sen şimdi uzun etme. Bu tümseyin üstüne bir ev yapacağız. Sen yokken düşündük. Mühendis bey de Allah razı olsun resmini çıkardı. Şimdi temel atacağız. Sen gelmeden başlayalım dedik ya, olmadı. Neyse, gene hayırlısı olsun. Bu ne evi olacak muhtar? Yoksa mektebe komşu mu geliyorsun? Onun gibi bir şey. Bu ev öğretmen evi olacak hoca. Senin evin olacak. Allah ömür verdikçe. Ondan sonrası da Allah kerim. Birden bir şey diyemedim. Bir ev düşünemezdim. Mektepte rahattım da. Ama bir öğretmen evi. Evet, yarın bu mektep elbet böyle kalmayacaktı. Nice öğretmenler gelecektiler. Belki başka evler lazım olacaktı. Muhtar benim düşüncelerimin sonunu beklemedi. Sen hele şu tarafa çekil der gibi bir işaret yaptı, mühendise döndü. Göster yerini efendi, kazıkları çakalım. Mühendis planlarını açtı, ayağını bir noktaya bastı. İlk kazık oraya çakıldı. Sonra temel kazıkları çakıldı. Bu işle bitince, al bakalım şu kazmayı efendi, kendi evine kendin temel at. Ben senin daha ilk görüşte bu köye kazık çakacağını anlamıştım zaten. Sarı çavuş elime kazmayı tutuştururken herkes gülüyordu. Temel hattına yanaştım, durdum. Kazma havaya kalktı ve yere indi. Ondan sonra kazmalar küreklerle temele saldırdılar. Misafirlerle ben bir insan çevresinin ortasında olanları seyrediyorduk. Muhtarla köy ihtiyarları etrafımızı almışlardı. Herkesin gözü yerden koparılan, açılan, çözülen temel topraklarındaydı. Kürekçiler bunları alıyor, etrafa yayıyorlardı. Profesör koluma girmişti, daha da yaklaştı. Kulağıma fısıldar gibi, "Azizim, insanların iyi hasretleri, iyi tarafları ancak iyi şartlar içinde uyanıyor. Bir kucak tezek için, bir uyuz eşek için birbirlerine saldıran, can akıyan, ev yıkan köylüyü düşün. Bir de bu insanların yüzlerindeki asil ifadeye bak. Ayaklarının altında toprak uyanınca içlerinde uyuyan efendilik tohumları da çiçekleniyor." Hem efendilik hem insanlık tohumları diyelim hocam. İnsan ruhunun çöküntüsü yoklukla başlar. Mühendis çalışanlara talimatını verdikten sonra cemaat kamyonlara yöneldi. Hüseyin Dereli ile Sarı Çavuş'u da misafirlerin yanlarına katarak otomobillere bindirdim. Onlar civar köyleri dolaşacaklardı. Akşam için muhtar idare odasında buluşmamıza söz aldı. Ben mektebe döndüm. Yazılacak mektuplarım vardı. Mevsim sonuna doğru ekmeksiz köy hem yorulmuş hem doymuştu. Sebze, pancar, bostan olgunlaştıkça köy yolunu aşındıran kamyonların sayısı arttı. Çirmenli Mustafa bir takım dalaverecilerin ne yediği belirsizlerin köye dadanmalarını önledi. "Bütün malınızı alırım, siz hele yollayın," diyen türedi alıcıları köyden sopayla kovaladı. Ayhan'a göre gelecek yıl satışları teşkilandırmak lazım gelecekti. Bir bostancılık kooperatifi şarttı. Hem alım satımları hem sevkiyatı düzenlemek için işin müşavirliğini Mustafa Ağa'ya bırakacak ve Hafız'ın bürosuna çalışmak için gelecek yıl köye maaşlı iki kooperatif katibi tutacaktık. Keklik Pınarı bostanları hakikaten ün salmıştı. Mustafa Ağa aşar toplar gibi tarlalardan tohumluk devşiriyordu. Onun işaretlediği karpuza, kavuna, hıyara, kabağa ve diğer sebzelere vaktinden evvel kimsenin el dokundurmaya hakkı yoktu. Bunların nasıl derleneceğini, nasıl muhafaza edileceğini de herkese ezberletip duruyordu. "Abi, bostan demek, tohum demek be. Tohumu kaybettin mi, çekiver kuyruğunu bu işin. Bizim Çirmen'de bir apostol çorbacı vardı. Tohumunu karının çeyiz sandığında saklardı be." Nurullah'ın camii meydana çıktı. Yalnız minare eksikti. Diğer kamu binalarına sağdan soldan yerleşmeye başladılar bile. Eyreti bakkal, eyreti kahvehane yeni binalara geçmişti. O sene köye pek taşınılamazdı ama ertesi yazın Keltepe Keklik Pınarı'na göç edebilirdi. Vakti gelince biraz yol, silindir yardımı kopartacağımı da sanıyordum. Benim vekil bey dostumdan. Sütçülük sitesinde ahırlar tamamlanmıştı, süthane binası çıkmıştı, iş tesislere kalmıştı. Ona şeker şirketi öncülük ediyordu. Eskişehir'de bu şirketin mükemmel süt tesisleri vardı. Zaten bizim yapacağımız sütü üretmek, toplamak, korumak ve sevk etmekten ibaretti. Öğretmen evinin benim ilk sandığımdan daha şatafatlı olacağı anlaşılıyordu. Hele evin önünde ovaya bakan bir teras vardı ki. Zaman zaman Polatlı'ya iniyordum. Oradaki arkadaşlar, köyün açılış törenini bize ne zaman vakit çağıracaksın diye asılıyorlardı. Köyün açılış töreninde olmasa bile onları bir gün köye çağırmayı tasarlamıştık. Köy kuruluyla da planlar yapıyorduk. Ovada mahsul tamamen kalkmadan bu davetin yapılmasını istiyordum. Ankara'dan da birkaç kişi çağıralım diyordum. Nihayet gününü kararlaştırdık. Bu kadar davetliyi kapalı bir yerde ağırlayamazdık. İnşaat kereselerinden yeni mektebin önünde eğreti çardaklar yaptık. Sıralar masalar hazırladık. Mustafa Ağa birkaç gün önce bahçıvanlığı bıraktı. Yanına iki işçi aldı. Tuğla taşıttı, çamur kardırdı. Yeni öğretmen evinin bahçesine yakın bir yerde mükemmel bir göçmen fırını yaptı. Yerden dört köşe bir kaide üstünde kubbeli bir fırın. İçini dışını sıvadı, fırının döşemesinin altına çakıl taşları, cam, şişe kırıkları döşedi. Üstünü temiz tuğlayla düzledi, içini dışını sıvadı. Bir akşam üzeri işini bitirdi. Biz etrafını almış seyrediyorduk. Abi, al sana fırın. Ot yak, çalı yak, kök yak. Sen bir sigara içerken ısınır. Sürersin pideleri içine, sürersin lengerleri içine. Hıdrel lezmiş gibi çöksün millet kuzu yemeye. Sana da dua etsinler, bana da. Günü gelince bizim köy hakikaten bir hıdrellez şenliğine girdi. Polatlı'dan kaymakam bir kafile getirmişti. Kulağıma da Bayındırlık Bakanı kaçabilirse gelecek diye haber verdi. Polatlı'dan, Eskişehir'den takım takım misafirler geldi. Muhtar en az 10 köyün muhtarını da çağırmıştı. Garnizonun tabak çatal gibi şeyleriyle karavanalarını bir kamyon sandalye ile birlikte bir gün önceden köye taşıdık. Mustafa Ağa yanına birkaç kişiyle daha geceden işe başladı. Her kuzu kesilişinde sarı çavuşun gözleri açılıyordu. Ama misafir çağrılan civar köylüler bize bunların daha fazlasını hediye getirdiler. Köy halkı da hasırlarını, kilimlerini kapmışlar, çardağın etrafına serilmişlerdi. En tesirli karşılaşmamız vali muaviniyle oldu. Yanında eğitim müdürü vardı. Muavin beyle müdür arabalarına inip de kendilerini karşıladığım zaman etrafımızda kimse yoktu. Herkes gelen gidenlerle meşguldü. Önce sessizce el sıkıştık, muavin bey elimi bırakmadı. Yeni öğretmen evi binasını kendimize siper almıştık. Ovaya, ormana, kanallara, akarsulara, işleyen motorlara, teraslanmış tepelere, dağlara, bahçelere, sonra yeni köy inşaatına, sütçülük sitesine ve her tarafta kaynayan, fışkıran hayat hamlesine baktı, baktı. Gülmekle ağlamak arasında mutlu bir ruh gerginliği içindeydi. Çevreyi, ufukları havada esen iş ve hareket şarkısını hepimiz aynı duygularla dinledik. Maarif müdürünün sırtında yazın sıcaklığına rağmen yıllar yılı giydiği aynı ütülü fakat dikiş yerleri yıpranmış elbise vardı. Vali muavini bey aynı sade insandı. Nihayet, "Fakat bu bir mucize kardeşim." diyebildi. "Senin hikayeni senden ve başkalarından daima dinledim. Ama bu gördüklerimi düşünemezdim. Bu bir mucize kardeşim, bu büyük inanılmaz bir eser, bir zafer. Bu bir tılsım oyunu, bir rüya. Ya bir gün ülkemiz bu tılsımı bulabilirse, yani bütün Türkiye demek istiyorum." Bu tılsım bir manivela'dan ibarettir. Hem bu manivela'nın düğmesine ilk basan sizsiniz. Bu bir mucize ise hikayesi basit. Toprağın ve insanların uyanışı. Şimdi buradan maddeyi görüyorsunuz. Halbuki bu köyün içinde bir de insan varlığı harekete geldi. Köyün iktisadi yapısı değişti. Eski ekmeksiz köy insanlarının bugün milyonlarca değer itibarı var. Bu ovadan yalnız bu yıl kaldırılan malın değeri ise baş döndürücüdür. Bu manivela'yı siz harekete getirdiniz efendim. Muavin bey belki bir şeyler söyleyecekti fakat yerimiz keşfolunmuştu. Başında kaymakamın bulunduğu sivil asker bir kafile bizi bastırdılar. Vali muavini ancak ondan sonra etrafı çevreleyen misafirleri ve halkı selamlamaya yönelebildi. Törensiz, söylevsiz bir gün yaşadık. Gün köyün günü oldu. Sofraya oturacağımız sırada vekil bey de geldiler. Onu da sade bir samimilik içinde karşıladık. Çirmenli Mustafa Ağa karavanalarını sofralara sürerken, "Abe buna köstendil güveci derler be. Abe siz bunu nereden bileceksiniz be?" diye devamlı eserini övüyordu. Köstendil güveci hakikaten güzeldi de. Köstendil güveçlerinin yanlarına süt sitesinde yapılmış sini yoğurtları dizdiler. Ovanın sebzelerinden salatalar verdiler. En sona da hem çevrede hem Ankara'da ün salan karpuz, kavun ikram edildi. Yemekten sonra misafirler de köylüler büsbütün birbirlerine karıştılar. Öyle ki mesela vekil beyi bir ara kaybettik ve ancak dönüş saatine yakın tekrar görebildik. Muhtarla arkadaşlarını yanına almış, önce artezyeni görüp sütçülük sitesini gezmişler. Sonra da imamın ziyaretine gitmişler. O günlerde imam biraz rahatsızdı. Köyün gününe katılamadı, vekil bey oradan dönünce beni yakaladı. "Ya bu senin imam hazine." "Evet, her şeyden önce insan. Kamil bir insan, yazık yıllar yılı bu köy onu çürütmüş." Ben tamamen o fikirde değilim. Köyün maddi hayatına elbette ki dokunamamış. Bunu zaten yapamazdı da. Onun ayakta olduğu yılları düşünün. Kıtlıklar, harpler, asayişsizlik, yokluk ve vasıtasızlık. Fakat köyün manevi hayatına kuvvetle damgasını vurmuş. Taassubu olmayan fakat uysal, muvazeneli bir köy. Bunda onun büyük hissesi var. Vekil bey sonra bizim garnizon arkadaşlarıyla tanıştırdım. Albayla hemen kaynaştılar. Hele albay inşaat hatıralarına girince aralarına daha yakın bir dil birliği meydana geldi. Yol, yapı, su, liman işleri üstündeki konuşmalar etraflarına misafirlerden, köylülerden geniş bir halka topladı. Öyle oldu ki Ekmeksiz Köy Mektebi'nin önündeki bu düzlükte devrim ve memleketin bütün meseleleri hiçbir eğilim gütmeden, parti veya iktidar davası haline bürünmeden ortaya serildi. Akşama doğru misafirleri köyce uğurladık. Gürültü patırdı arasında koca bir kafile yola çıkarken Çirmenli Mustafa'nın herkes gönlünü alıyordu. Mustafa Ağa, köy halkının başında bir köstendil güveci ustası gibi değil, Serhat boylarına beyler beyi uğurlayan bir Rumeli çiftlik beyi gibi ağır, vakarlı, herkese söyleyecek sözler buluyordu. Abe kızanlar, gene gelin be, abe arayın bu milleti be, bırakmayın bu milleti çobansız sürü gibi be. Yola düzülen kafilenin ciplerini, otomobillerini gözlerimizle takip ettik. O aralık muhtar yanıma yaklaştı. Efendi, Ankara meclisine döndürdüm bugün burasını. Bu kadar lafları bundan nereden öğrenirler yahu? Halbuki o laflar konuşulurken muhtar en çok lafa katılanlardan, en çok sual soranlardan biriydi. Görüyorum ki gördüklerinden, dinlediklerinden çok memnundu. Mevsim sona ererken köyden Erzurum, Kars taraflarına ve bu sefer daha kalabalık bir ekip gönderildi. Şeker şirketiyle ziraat vekaleti teşkilata, onlara yardım için bütün tertibatı aldılar. Ziraat Bankası da yanlarına bir memurunu verdi. Bu ekibe hem de zorla sarı çavuşu da kattık, biraz gezsin görsün diye. Fakat bu iş ona sığırtmaç Musa'nın emrine girmek gibi göründü, dayattı. Fakat kandırdık. Hem arkadaşlara yol gösterir hem de Erzurum, Kars tabyalarını görürsün dedik. Tabyalar, kaleler sözlerini işitince dayanamadı. Nerede o eski askerlik, nerede o eski tabyalar, kumandanlar diye söylendi ama gene de katıldı kafileye. Bu kafilenin dönüşünü anlatmayacağım. Aldıkları hayvanlar parti parti Beylikköprü istasyonuna indirildi. Oradan köye çekildi. Öyle ki bu sevkiyatın sonu alınıp hayvanlar yeni siteye yerleştiği zaman devlet çiftliği adamlarının dediğine göre Keltepe, bütün Ankara ilinde cins ve mütecanis ağır hayvancılığı serveti bakımından en ileri, en zengin köy sayılırdı. Küspe yatakları, yem ambarları doluydu. Sütane çalışmaya başlamıştı bile. Şimdi sütler kamyonla doğru Ankara'ya gönderiliyor, oradaki orman çiftliği pastörizasyon tesislerine teslim ediliyordu. Ekmeksiz köy artık yalnız değildi. Sapa, yoksul, unutulmuş değildi. Çalışıyordu, kazanıyordu ve tuttuğu yol ilerisi artık belliydi. 16. dizinin sonu. Sayfa 401.